Kültür Ekran Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz gezecek miyiz? Ne yapacağız? Evet. Bugün biraz komşuluk ilişkilerinden, biraz İstanbul'da kimlerin kimlerle nasıl komşuluk yaptığından konuşacağız. Tabii komşuluk deyince şimdiki gibi o büyük binalarda insanların neredeyse birbirini tanımadan geçirdiği zamanlardan bahsetmeyeceğiz.
Evet, şimdiki insanların zaten hafsalası almaz bu eski komşuluk münasebetlerini. Biz bu eski komşuluk münasebetlerinin son perdesine yetişmiş. Hani tiyatroda, filmde var ya, son perdeye yetişenler bir nesiliz. Bizden sonra artık o münasebetler var, yok değil. Ben çok gezen birisiyim. Anadolu'da veya Taşla'da bilhassa veya İstanbul'un belli yerlerinde hala bakıyorsunuz 1970'lerden kalma bir komşuluk hayatı var. Bu biraz tabii bazı yerlerde biliyorsunuz değişmenin çok yavaş olması, bazı yerlerde çok hızlı olmasıyla alakalı. Değişmenin çok yavaş olduğu, insanların kolay taşınmadığı yerlerde ve evlerin müsait olduğu yerlerde bakıyorsunuz o komşuluk münasebetleri devam ediyor ve hayret ediyorsunuz. Allah Allah diyorsunuz, bu da kalmış mı?
Ben şimdi kendi sokağımdan bahsedeyim. Biraz da insanların şimdi neden böyle anlamadığı üzerine belki konuşuruz. Ben o sokakta doğmadım ama o sokakta büyüdüm. Ailemin evi.
Evet.
Kardeşlerim orada doğdu. Orada büyüdüler. Yanımızdaki ev, onun yanındaki ev, onun karşısındaki diğer taraf, sokağın başındaki, en yukarıdaki, herkesin hala baba evi.
Evet.
Herkes, annesi babası hayattaysa onlarla birlikte yaşıyor. Vefat edenler onların yerine geçti. Anne babalarımız komşuydu, şimdi biz komşu olduk.
Evet, güzel
bir şey. Bu çok istisna bir sokak.
Çok istisna, çok istisna. Ben de doğduğum mahalleye gittiğim zaman, uzun zaman yaşadım. Bazı dükkanlar aynı, bazı evler aynı, bazı insanlar aynı. Hani böyle filmlerde yaparlar ya, siz çocukken gördüğünüz bir insanı şimdi yaşlanmış olarak görüyorsunuz. Aynı pozda. Yani aynı pozda. Aynı yürüyüş, aynı yere gidiyor. Ama artık beli bükülmüş. Bu eski mahalle ev sahibi olan, mahalle hayatının yoğun olduğu ve değişimin az olduğu yerlerde
kiracı yok bizim sokağımızda.
Evet, kısmen de devam
ondan
ediyor.
Ondan kaynaklanan bir şey. Herkesin evi müstakil.
Evet.
Herkes kendisi oturuyor evinde. Hemen hepsi için söyleyeyim, kiracı yok.
Evet.
Kiraya verebileceklerini çocuklarına vermişler.
Evet.
Dolayısıyla
hayat devam ediyor.
Böyle bir şey devam ediyor.
Ama bu çok yerde hayal olmuş bir mazidir. Yani eski hayattaki komşuluk, komşu tabiri yaşıyor ama şimdi komşu deseniz yani gençlere Yunanistan, Suriye, Bulgaristan falan.
Komşu dediğinizde özel hayatın ihlali olarak bakıyorlar şimdi.
Evet, şimdi öyle ama eskiden de öyleydi efendim. Eskiden komşularla o kadar iç içeydik ki, yani evinizde ne pişiyor, kim hasta, görücü mü gelecek, misafir mi, bir yere mi gidilecek, evinize yeni bir eşya mı aldınız, yeni bir elbise mi aldınız, bunu komşulardan saklamanız mümkün değil. Dün evde yoktunuz, neredeydiniz, dün salonunuzun ışığı yanıyordu, kimler geldi, dün kapıdakiler kimdi, veya kayınvaliden gelmiş, bilmem ki, bunlar tabii herkes birbirinin mazisini de çok iyi bildiği için yıllardır oturan, bunu zaten saklama ihtimaliniz yoktu. Zaten eskiler,
İhtiyacınız da yoktu belki.
Zaten eskiler çok da sırlı değildi. Kadınların bir sabah kahvesi vardı. Şimdi eski kadınlar, eski tabirle kadınlıklı kadınlar erkenden kalkar. Kocasını ve çocuklarını yolcu ettikten sonra mutfağa girişir, yemeğini ocağa koyar. Ondan sonra ufak tefek ortalığı toplar. Ondan sonra kahve içmeye komşusuna gider. Bir gün öncesinin mevzuları burada konuşulur. Zaten 24 saat bir şeyin gizli kalma ihtimali yoktur.
Evet.
Sonra evine gelir, işte öğlendir, çocuklar gelmiştir, temizliği vardır. Öğleden sonra tekrar misafirlik vardır büyük ihtimalle. Akşam olmadan mutlaka kadınlar evlenir. Sofraları hazırlanmıştır.
Üst baş değişmiştir.
Saçlarını hafifçe ondüle derlerdi eskiden. Kocası gelecek, hafifçe bir şey yaparlardı. Eski kadınlar buna dikkat ederlerdi. Hiç ummadığınız kadınlar yani, ev hanımları bile olsa. Akşam gene bir oturma olabilirdi yani. Günde 3 posta misafir. Onun için komşulardan sizin zaten gizli saklınız yoktu. Ama şu eski insanları için bir tasavvurdu. İyi komşu dünyanın en iyi şeyidir.
Evet. Hala
kötü komşu da dünyanın en kötü şeyidir. Onun için hatta Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Errefik sümmet tarik. Elcar sümmet dar. Önce yol, arkadaş sonra yol. Önce komşu sonra ev. Hatta ev almaya ve tutmaya gelenler eve değil, komşulara bakarlardı. Burada kimler oturuyor? Sağda kim var? Solda kim var? Eğer cazgır, şiddet birisi varsa evi ne kadar beğenirlerse beğensinler, bütçelerine ne kadar uygun gelirse gelsin aman aman derlerdi.
Huzur yok.
Huzur yok burada derler, giderlerdi. Bana ne canım, herkesin evi kendisine demezlerdi.
Tabii
demezlerdi.
Psikolojik olarak da etkileniyorsunuz komşudaki bağırış çağırıştan.
Tabii. Bana ne demiyorsun yani. Diyemiyorsunuz. Burhan Felek vardı. Eski gazetecilerden. Ben de hatta ondan yazışırdım. Çok yaşlıydı ben yazıştığım zaman bile. Ama düşünün, Sultanahmet Devri'ni, Meşrutiyet Devri'ni, her şeyi yaşamış. Çok hoş sohbet birisiydi. Onun eski İstanbul hayatına dair kitapları var. Orada bir yazısında okumuştum. Diyor ki Osmanlılar komşularıyla yaşayan bir millettir. Komşularıyla yaşarlar. Hmm. Yalnız değil. Osmanlı cemiyet hayatının özü budur.
Şimdi bunu anlayabilmek için aslında Osmanlı mahalle hayatına, evlerin düzenine, insanların nasıl yaşadığına bakmak lazım. Ben kafamda hayal ettiklerimi sizinle paylaşayım.
Buyurun.
Siz de bunun üzerine
buyurun,
doğru veya yanlış deyin. Bir kere dar sokaklar.
Evet.
İstediğiniz kadar birbirinizden uzak kalmaya çalışın. Mümkün pencereler
değil.
Birbirini
evet,
görüyor. Kapılar birbirini görüyor. Sonra evler bahçeli. Bahçeli ev misafir ağırlamaya çok uygun yaz
çok,
döneminde.
Evet, evet, her zaman.
Hiçbir
her
şey
zaman,
yapmasanız evet, bahçe şöyle
doğru,
biraz derli toplu, biraz çiçekli olsun. Bir kahve içmeye evet, her zaman vaktiniz ya da misafiriniz olur. İkincisi, bu hayat insanların paylaşımı üzerine kurulu.
Doğru.
Hala ben kendi annemin geleneğini söyleyeyim. Evde bir şey pişerse, mutlaka değişik bir şeyse, her zaman yapılmayan bir şeyse komşulara gönderilir. Mutlaka.
Bu değişmez bir kaydedir. Zaten Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Ya Eba Zer, yemek pişirdiğin zaman suyunu biraz fazla koy, komşuna da bir tas ver. Hele hele her zaman, mesela her yemek verilmezdi komşuya. Ama mesela her zaman pişmeyen
evet,
bir yemekse tasavvur edilemezdi bir tabak komşuya vermemek. Hatta hesap ederlerdi. Yani yemek yaparken komşuya vereceğiz. İki kişiler, üç kişiler. Yani tadımlıktır ama komşudan gelen, hani elden gelen öğün olmaz. O da her zaman bulunmaz hesabı. Ama mutlaka verirlerdi. Bu değişmez bir şeydi. Bizim hayatımız hemen her gün üzerini bir şeyle örtüp, bir kapla veya bir mendille peçeteyle örtüp, peçeteyle örtüp komşuya bir tabak götürmekle geçerdi. Mutlaka yapılırdı. Bu çok tabii bir şeydi. Bu eski adettir ama Türk İslam kültüründe var. Komşuya vermek mümkünse fazla komşu rahatsız, hele hele kokusu komşuya gitmişse
komşu,
vermek vacipti. Eğer komşuya veremeyeceğiniz bir şey almışsanız, o zaman onu saklı getirirlerdi. Eskiden fileler vardı açık. Bir de zembiller vardı. Zembile koyarlardı. Zembil içindekini sen bil. Çocukken biz bir tekerleme vardı. Görmesin, hani görürse ayıp olur. Çünkü herkes her şeyi alamazdı. Turfanda meyve aldıkları zaman komşuya gönderilirdi. Ve de şimdiki gibi, şimdi insanlar ayıp derler. Mesela bir elma verirlerdi yani. Az almış mesela. Hı hı. O zaman turfanda pahalı,
veren
şimdiki gibi değil. Az veren candan
evet,
hesabı. Ve komşu da bunu vere vere bir tane verdin demezdi. Düşündüğü için çok memnun olurdu. Hı. Eski insanlar da tabii biraz. Tabii eski mahalle dediğimiz zaman davulcusuyla, dilencisiyle, delisiyle, komşusuyla, seyyar satıcısıyla, kalaycısıyla, bekçisiyle, çöpçüsüyle, efendim pazar yeriyle, bayram yeriyle, yani böyle bir külliyeydi, bir mücemmaydı. Şimdiki 100 dairelik apartmanlarda oturanlar bunları tasavvur edemezler.
Şimdi aynı çatı altında oturuyorsunuz o 100
evet,
daireyle birbirinizi tanımıyorsunuz. Ama eskiden o görünmez çatının altında herkes
evet,
birbirini tanır bilirdi.
Tanırdı, bilirdi, görüşürdü ve birbirine bağlıydı. Şimdi eski insanlar, insan tabiatında bir muhafazakarlık vardır biliyorsunuz. Kolay kolay alıştığı şeyden vazgeçemez ve alıştığı şeyleri ister. Bu insiyaki, yani içgüdüsel bir şeydir. Komşuluk da böyleydi. İnsan alıştığı komşudan vazgeçemezdi.
Öyle
hatta
ağlayarak gönderiyoruz, ayrılıyoruz değil mi
hatta,
onlardan?
Hatta taşınacağım ama komşularından ayrılamıyorum diyenleri çok duyduk biz.
Evet.
Hatta ben Suriye'niyken anlatmışlardı. Suriye Cumhurbaşkanı vardı, Şükrü Kuvvetli. Bu Mülkiye'de falan okumuş. Yani Osmanlı devlet ricalinden Suriye ayrılınca orada reisi cumhur olmuştu. Onun babası Abdülgani Efendi varmış. Şam'ın Hayrul Kameriye diye güzel bir mahallesi vardır. Güzel de ama nezih bir mahallesi vardır. Bir komşusu varmış. Duymuş ki komşusu taşınıyor. Yemeğe davet etmiş. Demiş bir şey duydum, doğru mu ya, hiç sorma demiş. İşte filanca yerim şu kadar borcum var. O borcu tehdit etmek için evi satışa çıkardım. Kendi halimize göre bir eve çıkacağız. İşte demiş ben sensiz dayanamam ki demiş. Hmm. Al şu 20.000 lirayı götür, borcunu öde.
Komşusu gitmesin diye onun
ben
borcunu
sana, ben senin demiş hicret ayrılığına dayanamam. Bunu o zaman Şam'da anlatmışlardı. Yani komşunun, hakikaten komşuların taşınması eski insanlarda çok ağır gelirdi. Tabii bet komşunun gittiğine sevinirsiniz. Hani kötü komşu insan ev sahibi yapar hesabı. Ama iyi komşu gittiği zaman ben ağlayanları çok gördüm.
Evet, evet.
Çok gördüm yani komşunun. Onlar da kalanlar da. Yani gidenler daha aktif yaşıyorlar ayrılığı. Çünkü onlar bir de bilmedikleri bir yere gidecekler. Ama kalanlar da fevkalade üzülürlerdi. Eve bir yas düşerdi. Yani böyle bakıp bakıp o eve ah eden insanlar vardı. Hmm. Şimdiki insanların tasavvur edemeyeceği bir evet. şey bu. Ama tabii din kitaplarında da bu yazar. Yani mesela din kitaplarında diyor ki bir insan evlendiği zaman hanımını salih iyi komşular arasında oturtmalıdır. Aile geçimsizliği olduğu zaman komşular kadını tutarlar. Hmm. Kadına destek olurlar.
Sahip çıkarlar.
Sahip çıkarlar. Arka çıkarlar. Bir problem olduğu zaman doğru şahitlik yaparlar. İki tarafın arasını bulurlar. Şimdi mesela karı koca geçimsizliği olduğu zaman ne diyorlar? Aa kardeş ben senin yerinde olsam bir gün çekmem.
Hemen boşanırım.
Erkek için de aynısını söylüyorlar. Halbuki eski insanlar ne derdi? Benim halime bak. Olsun. Evindir.
Olur şudur, böyle budur. Şeyler.
Kocayı düzelir. Bir yandan teselli ederlerdi. Kadını bir yandan teselli ederlerdi. Gençlerle anne baba arasındaki kavga dövüş hiçbir zaman eksik olmaz. Eskiden de olmazdı. Saygı zamanında bile bu problemdi. İnsanlar, o komşular o gençleri alıp teselli ederler. Anne babalarını ayrı teselli ederlerdi. Bunlar çok vakidir.
Orta yol bulmak diyorlar.
Gelin kaynana bir arada otururdu biliyorsunuz. Hı hı. Veya damat kayınpeder az da olsa İstanbul'da çok başka yerde az. Beraber otururlardı. Yani dediğim gibi nesil çatışması çıkmama ihtimali yok. Hele biraz kuvvetli insanlarsa veya biraz işte aykırı tiplerse. Komşular bunları izole eder, bunları birbirinden ayırırdı, teselli ederdi, bu hadiseyi çözerdi. Komşular bunu işe denirlerdi. Yani komşumuzda bir huzursuzluk var. Bunu çözmek bizim vazifemiz. Yangına körü körüne gitmek şöyle dursun. Yani o filmlerde falan cazgır komşu tiplemeleri vardır tabii ki. Olmaz mı? Ama iyi komşu tiplemesi çoktur. Fakat bu tabii reyting getirmediği için çok fazla
çok
romanlarda
fazla işlenmiyor.
Romanlarda işlenmez. Şimdi bir de tabii komşuluk deyince Osmanlı Mahallesi'ni anlamak lazım. Hı hı. Sizin anlattığınız gibi Osmanlı Mahallesi bir kere şimdiki mahallelerden çok farklı bir mahalle. Merkezinde caminin bulunduğu bir mahalle. Cami bir mabet. Tabii Hristiyan mahallesi kilise. Bu mabedin etrafında işte hamamı, imareti, mektebi, medresesi, çarşısı, meydanı, çeşmesi. Etrafta da evler, mahalleler var. Evler var. Hı hı. Bu mahalle böyle kuruluyor. Şimdi bu mahalle ekserisi çıkmaz sokaklardır. Çıkmaz sokağa girersiniz birkaç ev sonra sokak çıkmaz olur. Niye? Mahremiyet için. İşte buradaki komşular arasındaki komşuluk bir aile gibidir. Çünkü zaten sokakta çıkmaz. Zaten
yani
başkası
kimse
geçmiyor.
Evet geçmez. Yani
geçmezler. Onun için onlar biraz da rahattırlar.
O sokak evin bahçesi gibi artık
evet,
değil mi?
Evet kapının önünde otururlar, halı yıkarlar. Yani rahattır o çıkmaz sokak. Bu çıkmaz sokaklar biraz mahremiyetten, biraz topografyanın müsaadesizliğinden.
Yüksek bir yere doğru gidiyorsa artık mecbur ondan sonra ev yapılmıyor.
Bir de efendim büyük bir bahçeniz var. Üç çocuğunuza ev yapıyorsunuz. Mecburen bir çıkmaz sokak koyuyorsunuz ayrı ev olunca. Mülk bölünmelerinde de çıkmaz sokak çoktur. İstanbul'da mesela çoktu eskiden. Bursa, İstanbul gibi yerlerde.
Hala çok
hala
var. Boğaz kenarında da çok
çoktur
var.
Çoktur çıkmaz sokak.
Giriyorsunuz sokağın
tabii.
Şeyi yok.
O İstanbul'un topografyasından kaynaklanır. Hı-hı. Anadolu'dakiler bahsettiğim sebepler. Ya mülk bölünmesi ya mahremiyet tesisi. Şimdi burada bu mahallede en mühimi birbirinden çok farklı sosyal ve ekonomik seviyede insanlar oturuyor. Müslümanlarla gayrimüslimlerin beraber oturması nadirdir. Hı. Ama vardır, yok değildir. Ekseri Müslümanlar Müslüman mahallesinde, gayrimüslimler gayrimüslim mahallesinde oturuyor.
Karışıklar hangi semttedir konuşuruz.
Konuşuruz. Evet. Aynı mahallede oturuyorlarsa da zaten gayrimüslimlerin oturduğu kısım farklı bir taraftadır. Mesela Kadıköy gayrimüslimlerin oturduğu bir mahalledir. Müslümanlar yel değirmeni tarafında otururlardı.
Ha yine aynı mahallede aynı bir mahallede. Ev gayrimüslim bir
çok nadir. Var ama çok yan nadir. Yana. Yanımda Kirkor oturuyor bu tarafında yani bu İstanbul veya
biraz daha Balat gibi burası.
O çok nadir. Hı. Balat'ta da Rumlar fazla. Hı. Şimdi ama Müslümanlar da otursa gayrimüslimler de otursa ekonomik seviye birbirinden çok farklı. Konakta orada bir konak var. Çok zengin bir paşa konağı. Bir efendi yani.
Zaten semtler de aslında böyle kuruluyor,
böyle kuruluyor
değil mi?
Evet.
Şimdi böyle İstanbul, büyüyor
evet.
Şehir.
Sur içi belki müstesna ama sur dışı ileri gelen birisi ne padişah emrediyor. Burada bir mahalle kur diyor. Kint oraya bir ev yapıyor. Tabii adam gidince eski evler de 300. Geçen Sermet Muhtar'ın eski İstanbul konaklarını okuyorum da diyor ki 500 Akif Paşa'nın köşkünde 400-500 kişi yaşardı diyor.
Bir köşkte.
Hizmetçiler, köleler. Tabii onlardan
oluyor. Bakınca böyle.
Kasım Paşa, Piyale Paşa. Hizmetçiler, aile zaten 40-50 kişi. Gelinler, halalar, teyzeler bilmem neler. Bir de hizmetçiler, köleler, beslemeler, evlatlıklar. Bir de hanegi denilen kimsesiz, uzak akraba, komşu.
500 kişi bir köy kadar neredeyse Anadolu'da.
Bir bala ediyor Sermet Muhtar ama hakikaten bir köy gibiydi zaten. Hatta ev yetmedi de diyor konak. Yanında bir konak daha yaptırdı diyor selamlık için diyor. Yani böyle evler vardı. Şimdi bu konak. konağın etrafında da paşanın, tabii paşa konağına günde 4 küfe ekmek geliyordu diyor sabah. Küfe, 4 küfe ekmek, somun ekmek.
Maşallah.
4 de mahalleliye dağıtıyordu diyor.
Ha.
Şimdi konaklar işte niye var?
Aslında bunu evet anlayacağız.
Konaklar niye var mahallede? Zengin adamlar eskiden, şimdi eskiden servet düşmanlığı yoktu. Sosyalizm de bilinmiyordu zaten. Servet sahipliği de bunu hava atmak için kullanmazdı. İnsanlara faydalı olmak için Rabbin kendilerine ihsan ettiği bir vesile olarak görürlerdi. Güzel yaşarlardı. Güzel yaşamak zaten bir insanın kalitesini gösterir, müsrifliğini değil. Güzel yaşamak, yani serveti olan serveti gibi yaşamalıdır. Serveti gibi yaşamıyorsa zengin bir adam, o tıynetsiz bir adamdır. Mıtırık derler Anadolu'na. Tıynetsiz bir adamdır. Yani cimrinin de ötesinde artık. Yani senin servetin var, niçin yaşamıyorsun? Hmm. Onun icabını niye yaşamıyorsun?
Yani israf gibi görmüyor aslında, görmüyor. Değil mi bunu?
İsraf başka bir şey. İsraf bir malı lüzumsuz, faydasız yerde kullanmak demek. Güzel elbise giymek niye israf olsun? Bir giydiğini bir daha giymemek niye israf olsun?
Tatile gidecek insan ya diyor. Diyor ki işte insanlar ekmek bulamazken ben tatile gideceğim.
Ama sizin tatile gitmeniz de çok insan ekmek buluyor. Bu sosyalist bir düşünce. Yani mantıklı görünüyor ama doğru değil. Hmm. Sizin tatile gitmeniz kaç kişinin ekmek yemesine vesile oluyor? Sizin lüks yaşantınız kaç kişinin ekmek yemesi? Zenginleri sevmezler biliyorsunuz. Ama zenginler sayısı kaç tane el ekmek yiyor? Tamam onlar çok kazanıyor olabilirler. Artı değeri fazla olabilir, sömürüyor. Orasını ben karışmam. Onun adaletini sağlamak mümkün. Manipüle etmek, regüle etmek mümkün. Hı. Ama zenginler sayesinde pek çok insan ekmek yiyor. Onu da düşünmek lazım.
Yani işte arabasını valeye veriyorsa vale buradan ekmek yiyor.
Ekmek yiyor. Hı. Evet bunu düşünmek lazım. İşte eski insanlar servetini bu mahalleye harcıyor. Bu mahallede evi yanan insana yardım ediyor. Evlenecek fakir bir kıza çeyiz veriyor. Bir delikanlıya iş kuruyor. Mahallenin bir sigortası gibi hareket ediyor. Bu mahallede birbirini çekememezlik olmuyor. İnsanlar bir dayanışma içinde yaşıyorlar. Hani komşu komşunun külüne muhtaç derler ya eskiler. Yani bir şey istediği zaman vermemezlik etmiyor. Çünkü biliyor ki bir günde o muhtaç olur. Şimdi eskiden böyle marketler yoktu. Bakkallarda da her şey bulunmazdı. Bakkalda her şey bulunsa bile o an para olmazdı. Bakkaldan alacak. Olsa bile bakkala gidecek imkan olmazdı. Her dakika insan bakkala gidemez. Komşudan gider bir şey istersiniz zaruri. Komşu onu bol bol verir. Geri almamak niyetiyle. Siz geri ödersiniz ama o geri almamak niyetiyle verir. Bu da bir âli cenaplıktır. Zaten bizim kültürümüzde de bu var.
Yani, bir soğan isterseniz birkaç tane verir.
Birkaç tane verir veya başka bir şey verir. Siz hediye edersiniz o başka bir şey verir. Bu âli cenaplıktır. Yani bu bizim kültürümüzde var. Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri var. Komşudan öyle bahsetti ki diyor Eshab-ı Kiram, biz varis olacak zannettik. Gayrimüslim komşunun bir hakkı var, komşuluk hakkı. Müslüman komşunun 2 hakkı var, hem din kardeşi hem komşu. Akraba olan komşunun 3 hakkı var, hem akrabalık hakkı var. Hem din kardeşliği hakkı var, hem komşuluk hakkı var. Komşuluk hakkına çok ehemmiyet vermişler. Eskiler çok ehemmiyet vermişler. Ve Hazreti Peygamber'e sormuşlar, bir kimse iyi olduğunu nasıl bilir? Komşusu ondan memnunsa adam iyidir. Efendim demişler, komşuya hürmet edin diyorsunuz. Komşuya hürmet etmek nasıl olur? Yani ayağımı kalkan geçerken ona iyilik etmek, ondan gelen sıkıntılara sabretmek. Bu işte komşuyu gözetmek.
Sıkıntıya da sabredeceğiz yani. Evet. Sadece paylaşmak değil.
Tabii. Bu esas mesele. Şimdi bu mahalle hayatı ister istemez sizi bazı şeylere mecbur ediyor. Yani bir kere komşularınızla iyi geçinmeniz lazım ama aynı zamanda komşunuz da sizin mesuliyetiniz. Hani biraz evvel dedim ya, insanlar birbirinin her şeyini biliyorlardı. Osmanlılar'da komşu komşunun kefilidir. Şimdi burada bir ev var, yanında bir ev var, o onun kefili, o da onun kefili. Kefil ne demek? Şimdi bu evde sahte para basılıyor. Bu eve uğursuz adamlar gelip gidiyor, komite kurmuşlar. Bu evde fuhuş yapılıyor. Sen bunu kontrol edip haber vereceksin hükümete.
Zaten barınamıyorlar da değil mi?
Barınamazlar zaten böyle mahallede ama ola ki oldu. Komşu bunu kontrol edecek. Yani yanında ne diyor? Benim haberim yok efendim. Ben kendi hayatımı yaşıyorum.
Ya da beni ilgilendirmez.
Beni ilgilendirmez. Böyle bir şey yok Osmanlıcığım. Şimdi bu Osmanlı cemiyetinde komşuların çok birbirinin özel hayatına müdahalesi imajı bundan doğuyor işte. Devlet mecbur ediyor. Sen kefilsin çünkü sana da hesap soruyorlar. Yanında kalpara basılmış, kalpazanlık yapılmış da senin nasıl haberin olmaz bundan diyorlar.
Duymadın mı?
Hiç mi merak etmedin? Kim giriyor, kim çıkıyor? Bu adamı biz tanımıyoruz. Eşyalar çıkıyor buradan. Hiç mi merak etmedin? İşte bu Osmanlı cemiyetinin esasıdır.
Şimdi yan komşunuzun eşyalarını hırsız evde yokken alıyor, kamyon getiriyor kapının önüne.
Evet, haberiniz
topluyor,
olmuyor.
Topluyor, götürüyor da kimse kardeşim sen nesin demiyor. De biz 7. katta taşınıyoruz diyor. Siz onu 6. kattaki olarak kabul ediyorsunuz.
Kabul ediyorsunuz. İşte eski komşuluk hayatına alışmış olanlar bu işi iş ediniyorlar. Kimsin bakayım? Kimliğini göster. Telefon açıyor.
Kimliğini göster. Tanıyorsun zaten. Tanıyorsun. Adam evini taşıyorsa diyor ki sana komşum Ya biz taşınıyoruz. Hadi hakkını helal et. Tabii. Şu gün gelecekler, tabii, eşyaları alacaklar.
Tabii. Tabii bir de bu var. Birbirinden haberdarlar giderken. Yani bir komşumuz vardı bizim fi tarihinde. Ayrılırken dedi biz ayrılıyoruz dedi. Eşya taşınıyor. Dedim güle güle gidin dedim. Yani size hakkıyla komşuluk edemedik dedim. Evet edemediniz dedi.
Oo.
İyi de demedim ki ben biz sizden sonra geldik. Siz de bir hoş geldin demediniz. Ne? Bir merhaba demediniz. Ama temizlikçi olduğu zaman bizden merdiven isterdiniz. Hmm. Çocuğunuz okuldan gelir kapıda kalırdı. Biz alırdık siz gelene kadar bekletirdik. Hmm. Onları komşuluktan saymamış. Peki dedim ben de. Dedim ki bu zamanda dedim bir insandan kötülük görmediyseniz şükretmek lazım, evet, dedim. Öyle sağladım, evet, komşuya.
Kısa bir ara verelim mi? Sonra tekrar devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Komşuluk konuşuyoruz. Komşu da pişer, bize de düşer.
Bize düşer, evet. Kaç ev komşudur? Onu merak ediyor insanlar. Yani sadece bitişik. Hmm. Tabii esas itibariyle cari mülasık derler.
Yan
bitişik
yana
komşu.
Olanlar.
Yani önden, arkadan, yandan bitişik olanlar.
Apartmanda
bir kere
da öyle.
Komşu. Apartmanda da tabii.
Etrafınızdaki.
Yan komşularınız önceliklidir. Karşı komşu, yan komşu neyse alt üst önceliklidir. Ama tabii bu mutlak değil. Hazreti Peygamber buyurmuş ki kapının önüne çıkacaksın. 40 ev şarka, 40 ev garba, 40 ev şimale, 40 ev cenube komşudur. Yani demek bu geniş manada komşuluk. Hmm. Yani dar manada komşuluk var. Bir de geniş manada komşuluk var. Bunun tabii şeysi de var. Yani komşu mesela evinizin önüne duvar yapamazsınız. Komşunun ışığını kesecek. Suyunuzu akıttığınız zaman komşuya zarar veriyorsa akıtamazsınız. Bir şey sirkeleyemezsiniz. Mülkünüzde bu sadece ev olarak düşünmeyin. Komşuya zarar verecek. Mesela değirmen kuramazsınız evinize. Değirmen binaları sallar biliyorsunuz. Hmm. Veya tabakhane yaparsanız kokudan oturamazlar. Ya bunları da mutazammındır. Onun için mecellenin bir bahsi komşuluk hukukuna dairdir. Hukuku ciran. Ciran, car, Arapça komşu demek. Civar, onun yakın, çokluk hali. Ciransa komşular demek. Hatta ben Ürdün'deyken bir hikaye okumuştuk. Neden terk ettiniz orayı diyor. Minel firan vel ciran. Farelerden ve komşulardan. Hmm. Demek kötü komşular varmış. Kötü komşu ev sahibi eder dedik ya. Farelerden ve komşulardan kaçtık diyor. Ciran. Hukukül ciran demek veya hukuku hem civari demek, komşuluk hukuku demek.
Buna göre evinizi pis tutmak.
Evet. Aynı şey. Hamam böceği yiyor, evet, mesela.
Fare çok misali var. Yani hamam, tabii, böceği, fare, biz, karınca bir sürü şey.
Tabii. Biz onu yani hukuk fakültesinde de okurduk. Komşuluk şeyleri, hüsnü niyet kaideleri. Adam doğrudan bir zarar vermiyor ama dolaylı bir zarar veriyor. Hı. Yani dolaylı zarar vermesi de uygun değil. Yani bana ne canım benim evim diyemiyorsunuz. Benim evim demek. Ha, eski büyüklerden anlatılır. Malik bin Dinar Hazretleri var evliyanın büyüklerinden. İlk zaman sofilerinden. Onun bir komşusu varmış. Komşusu bir gün ziyarete gelmiş. Bakmış evde bir koku var. Demiş koku nedir? Tütsü yakıyorum. Yok demiş, tütsü de bu lahm kokusu.
Hmm.
Sonra komşu bir bakıyor ki komşunun evinden akan lahm, yani yandan akıyor ya, kokusunu bu tarafa vermiş. Malik bin Dinar da komşum üzülmesin diye
Sesini çıkartmamış.
Adam demiş ya bu nedir yani bu? Ben olsam böyle yapmam. İşte demiş bizde komşuluğun şeysi budur. Hukuku
peki bunu,
budur.
Peki buna tahammül etmek mi doğrudur yoksa uyarmak mı?
Vallahi adamına göre. Malik bin Dinar gibi birisi buna tahammül eder. Ama Malik bin Dinar da vapura bindiği zaman parası yoktu yanında. Balıklar ağızlarında birer parayla denize çıktılar gemiciye. Parayı al da adamı indirme diye. Hmm. Yani onlar müstesna insanlar. Biz onlar gibi yapamayız. Bu gibi hadiseler bizim kültürümüzün komşuya, komşuluk hukukuna, komşulardan gelen sıkıntılara tahammül etme tavsiyesine misal olarak veriyor. Adam Müslüman olmuş zaten anlatıldığına göre Yahudi'ye. Yani bu nasıl bir din ki komşundan gelen sıkıntılara sabrediyorsun? Ya bunlar tabii spesifik örnekler. Biz bunları yapamayız ama bunları olmak da bunların olmadığını göstermez.
Bir ya da en azından söyleme biçimimizi düzeltebiliriz.
Tabii söylemek, evet, aynen öyle. Bizden de olabilir aynısı. Hı hı. Haberimiz olmayabilir. Hı hı. Ebu Ali Sakafi için anlatırlar. Şimdi eskiden güvercin uçurmak bir adetti. Evlerin çatısına çıkarlar. Güvercinlerle oynar insanlar. Güvercinleri olur. Onları besler, uçurur, takla atmayı öğretir.
Var
hatta
hala
götürür onları pazarlarda numara yaptırıp para kazanırlar. Kimisi hobi olarak yapar. Hı hı. Hatta pek hoş görülmez güvercinle oynayanlar. Çünkü evlerin çatısında yaparlar. Ekseri bahçede değil, çatıda. Çatıda yapıldığı zaman herkesin mahremiyetine Halbuki o da mesela mühimdir. Komşuların mahremiyetini, eskiler bahçeler birbirine bitişik, evler birbirine bitişik. Eskiler komşunun mahremiyetini hürmet ederdi. Yani öyle zannediliyor ama mesela hanımlar rahatça çıkar, ona bakmazlardı. Ne oluyor, ne bitiyor, rahatsız olmasınlar diye.
Biz biraz daha kadınlar arasındaki komşuluktan şimdi bahsediyoruz. Evet. Erkekler arasındaki biraz daha işte işine gücüne giden.
Tabii.
Belki günlük
ama evde erkekler içinde az bulunuyor. Ama neticede onlar da aynı mesuliyete sahip. Bu Ebu Ali Sakafi'nin komşusu güvercin uçururmuş. Şimdi güvercini terbiye ederken taş atıyorsunuz. Güvercini atmıyorsunuz. Güvercinin önüne veya arkasına atıyorsunuz. Güvercin ona göre hareket yapıyor. Bu taş Ebu Ali Sakafi'nin başına gelmiş. Komşu ya şeyden sekmiş. Ondan sonra oğluna demiş ki şu çubuğu al götür komşuya. Güvercini çubukla uçursun. Çubukla da oluyor. Böyle arkaya vuruyorsunuz, öne vuruyorsunuz. Ona göre hareket öğretiyorsunuz çubuğa. Yani adamın başına taş geldiği halde yani bu nasıl bir komşuluk dememiş. Şey için anlatırlar. İmam Ebu Hanife'nin böyle hikayeleri çoktur. İmam Ebu Hanife'nin bir komşusu varmış. Genç bir delikanlı. Kıza aşık olmuş. Kızı vermemişler. Her akşam içermiş, içermiş. Sarhoş ne yapar? Ya uyur sızar veya hareketlenir. Narata. Bu elini kulağına atıyormuş. Ben ziyan edilecek genç miyim?
Oo yazık.
Ben ziyan edilecek genç miyim? Diye türkü söylermiş, gazel söylermiş. Bir akşam... Bakmış ki İmam Ebu Hanife sarhoş komşudan ses gelmiyor. Ne oldu acaba demiş. Talebelerine demiş bakın. Demişler ki efendim polisler almış şikayet olmuş. Almış götürmüşler karakola. Gitmiş karakola. Polis müdürüne demiş ki efendim bu bizim komşumuzdur. Ben buna kefilim. Bir daha yapmaz inşallah. Bunu affeder misiniz? Polis müdürü demiş efendim siz demiş buraya niye geldiniz? Emir verseydiniz ben serbest bırakırdım. Neyse çocuğu almış götürmüş eve. Tabii çocuk ayılınca veya belki de ayıldı sabah oldu. Mahcup olmuş ve ondan sonra tövbe etmiş. İmam Ebu Hanife'nin hazretlerini gelip kütbeye başlamış. Onun talebelerinden birisi olmuş. Hatta ona ismi var da Ayyaş derler. Ayyaş. Sonradan ileri gelen alimlerden birisi olmuş. Artık Ayyaş dememiş arkadaşlarından başkası ama İmam Ebu Hanife bir gün demiş ki bak seni ziyan etmedik gördün mü? Yani sen ben ziyan edilecek genç miyim diyordun. Ama ziyan etmedik. Demek ki sende bir cevher varmış.
Evet ama o da kendini bilmiş ki böyle
bilmiş seslenmiş. Bilmiş ki böyle seslenmiş. Onun için yani eski insanlar komşusu. Şimdi mesela kitaplarda anlatılıyor. Komşuluk nasıl olur? Komşunun çocuğunu gördüğün zaman ona tatlı dille bir şeyler söylemek, başını okşamak, şeker vermek. Köpeğine bile kızmamak. Evine, duvarına, bahçesine zarar vermemek. Bir şey istediği zaman vermek. Ondan sonra emanet verdiği zaman saklamak, borç istediği zaman vermek, hastaysa ziyaretine gitmek, ölüsü varsa ölüsüne yardımcı olmak. İnanır mısınız? İnanırsınız tabii ki siz de şahitsiniz. Eskiden bir vefat hadisesi olduğu zaman mahallede o evde yemek pişmezdi günlerce.
Evet, evet.
Hatta komşular sıraya girerlerdi. Öğleni ben getireceğim.
Evet.
Akşamı filanca böyle sıraya girerdi. Bir hafta, 10 gün, 15 gün evde yemek pişmedi olurdu.
Yemek pişirmezlerdi.
Hasta olurdu. Ben buna çok şahidim. Bakacak kimsesi yoksa mesela bir karı bir komşu adamcağız işe gidiyor. O kadına komşular bakarlar.
Evet.
İnsan kendi hastasına bakamıyor.
Annem bir örnek anlatır. Kadın Karadenizli bir kadın. Kocası işe gidiyor. Kendisi işe gidiyor. Çocuğuna bakacak kimse yok. Çocuğunu emzirir bırakır. Kapıyı da açık bırakır. Ya. Komşular gelir.
Gelin bakarlar.
Evet. İşte yarım saatte bir, bir saatte bir altını değiştirir biri. Biri biberonla mama veriyor. Evet. Akşama kadar bu çocuk bakarlar böyle büyüdü demişti
evet.
Annem.
Yani şimdi insanlara belki sorumsuzluk olarak gelebilir ama bazen de mecburiyetler vardı.
Tabii çalışıyor. Vardı.